Ayrım 3.
Tartışma Federasyon Yönetim Kurulu'na taşınıyor. Altı noktacılar Federasyon Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırıyor. Federasyon Yönetim Kurulu Ömer İnal Durmuş'un görüşlerini mahkum ediyor. O kendi görüşlerinde ayak duruyor. Çıkacak olan kanun hükmünde kararnamelere karşı yapılması düşünülen protesto eylemini reddediyor. Altı nokta yönetim kurulu kanun hükmünde kararnamelere karşı kamuoyunu aydınlatmak ve hükümeti uyarmak amacıyla kampanya kararı alıyor. Basın toplantısıyla çıkacak olan kanun hükmünde kararnamelerin ve kurulması öngörülen Özürler İdaresi Başkanlığı Teşkilatı'nın eleştirisini yapıyor. 14 Mayıs 1997 günü Sakatlar Haftası içerisinde Anıtkabir'den başlayıp Başbakanlık'ta biten maskeli bir yürüyüş düzenliyor. Yürüyüş sonunda Başbakan Erbakan, eylemcileri kabul edip görüşmek zorunda kalıyor ve eylemcilerin kanun hükmünde kararnamelere ilişkin eleştirisini kabul ettiğini belirterek gerekli çalışmaları yapmak üzere özürlülerden sorumlu devlet bakanına talimat veriyor. Federasyon Başkanı bu eyleme katılmıyor. 30 Mayıs tarihinde teşkilatla ilgili 8 Haziran'da ise uyum yasası niteliğindeki kanun hükmünde kararnameler çıkıyor. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı. Yöneticiler verdikleri sözü tutmamışlardır. Bu aldatmaya mutlaka bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Altı noktacılar 2 gün sonra güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen başbakanlığa siyah çelenk koyuyorlar. Federasyon başkanından hiçbir tepki yok. Ömer İnal Durmuş altı nokta yönetimini sürekli olarak basiretsizlikle suçluyor. Federasyon için istediği paralar verilmeyince kriz yaratma taktiğini deniyor. Tek tek yönetim kurulu üyelerini arayarak gereken karar alınmadığı takdirde doğabilecek bunalımı öne çıkartarak bir çeşit tehdit ediyor. Altı nokta yönetiminin artık federasyon başkanına güveni kalmamıştır. Onun Faruk Öztimur'un adamı olduğunu ilişkin kanaatler yayılmaktadır. Altı noktanın şube üye sayısı gittikçe çoğalıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu kentlerinde yeni şubeler kuruluyor. Bu yüzden genel eğitim düzeyi hızla düşüyor. Buna koşut olarak eğitim çalışmalarının önemi artıyor. Şube yöneticileri ya da yönetici adaylarının bilgi ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla özel bir eğitim programı hazırlanıyor. Önce merkezi düzeyde Ankara'da, sonra da 7 bölgede ortalama 30 kişilik gruplara bu eğitim programı 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde uygulanıyor. Federasyon Başkanı altı noktaya karşı saldırılarını sürdürüyor. Yıllardan beri savuna geldiği profesyonellik uygulamasını eleştiriyor ve Eğitim Kültür Merkezi'nin yöneticisi durumundaki 1-2 kişinin ismi etrafında yoğun bir yalan ve iftira kampanyası başlatıyor. Kampanyayı tüm teşkilata yayıyor ve özellikle yoksulluğun ve işsizliğin ağır bir sorun oluşturduğu bölgelerdeki üyeleri söz konusu kültür merkezi yöneticilerine karşı kışkırtıyor. Bunda bir ölçüye kadar başarılı da oluyor. Altı nokta içerisinde 1992'den bu yana 5 yıllık dönemin kritik edilmesi yolunda çağrılara uygun olarak eleştiri ve öz eleştiri konusunda 1-2 toplantı yapılıyor. Tartışmanın yöntemi belirleniyor. Fakat Ömer İnal Durmuş bu tartışmalara katılmayacağını ilan ediyor. Altı nokta yönetimi de yeterince inisiyatifli davranmayınca eleştiri öz eleştiri toplantıları dağılıyor. Federasyon Başkanı bir yandan yıllardan beri altı noktanın mücadele ede geldiği Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Öztimur'la ilkesiz ve anlaşılmaz yakınlığı sürdürürken diğer yandan federasyon sekreteri bir bayanla çirkin ilişkilere giriyor. Tüm bunları örtbas edebilmek ve gözden kaçırabilmek için altı nokta yönetimine ve kültür merkezi yöneticilerine karşı saldırılarını ve yalan kampanyasını sürdürüyor. Bu çatışmaların kökeninde kendisiyle altı nokta önderlerinden Turhan İçli arasındaki sürtüşmenin yattığı kanaatin el altından pompalıyor ve teşkilatın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Nihayet Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Kurulu gelip çatıyor. Faruk Öztimur, verdiği bütün sözlerin hilafına Körler Federasyonu delegelerini yönetim kurulu listesinden çıkartırken, listesine sadece Ömer İnal Durmuş'u alıyor. Genel Kurul, Arbedelerle ve Körler Federasyonu ile Ortopedik Özürlüler Federasyonu'nun basın toplantısı yapıp salonu terk etmesiyle karışıyor. Federasyon Başkanı Faruk Öztimur'dan hesap sorulacağını ve yakında ölüm orucuna oturacağını kamuoyuna ilan ediyor. Oysa ne hesap sorma ne de ölüm orucu gerçekleşiyor. Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeliğini Körler Federasyonu ve Altı Nokta Körler Derneği kararlarına rağmen o gün bugündür sürdürüyor. Derken 18-19 Ekim 1997 günleri Altı Nokta'nın olağan genel kurulu gerçekleşiyor. Değerlendirme. Görüldüğü gibi 1996 yılı içerisinde başlıca iki etkinlik gözükmektedir. Birincisi Sakatlar Haftası çalışmaları, ikincisi Federasyon Genel Kurul hazırlıkları. Birincisi eski bir etkinliğin yinelenmesi biçimiyle silik kalmış, bir bölümüyle de fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Federasyon Genel Kurulu'na yönelik çalışmalar ise sürüncemeli olmakla birlikte başarılıdır. 1997 yılı deyim yerinde ise kurumsallaşma ve büyüme sancıları içerisinde kıvranarak yaşanmış, örgüt içi mücadeleler tahrip edici boyutlara ulaşmıştır. Ama buna rağmen örgütlenme ve eğitim çalışmalarında önemli ilerlemeler vardır. Bütün bu olgular karşısında 1996 ve 1997 dönemi sancılı ve güçlükle ilerleme dönemi olarak nitelenebilir. Bu sürecin birinci dilimi daha çok silik, ikinci dilimi canlı ve hareketli fakat sıkıntılı geçmiştir. Kurumsallaşma sürecine direnen unsurlar ile kurumsallaşmayı sağlamaya çalışan unsurlar arasındaki gerilim ve çatışma, örgütü örseleme ve yer yer karamsarlık yaratma noktalarına varmıştır. Ayrıca Federasyon Başkanı Ömer İnal Durmuş'un yarattığı krizler, 1984'te 6 noktayı yeniden kuran çekirdek kadronun kendi içerisinde çatlamasını Ömer İnal Durmuş'un bu çekirdekten kopmasına yol açmıştır. Dönemden çıkarılması gereken dersler. 1996-1997 döneminden önemli iki ders çıkartıyoruz. Her ikisi de sorunların çözümlenmesi yöntemine ilişkindir. Eleştiri ve öz eleştirinin önemini ve zamanını kavrama. Altı noktanın 1984 yılında kuruluşundan beri ısrarla vurguladığı ve adeta bir alışkanlık haline getirdiği anlayış, hatalar karşısında cesur ve kararlı bir tutumun takınılması gerekliliğidir. Hataları eleştirip onlardan kurtulmayan, onları bir yük gibi sırtında taşımaya çalışan kişi, örgüt ya da toplumlar eninde sonunda tıkanırlar. Hatalar sırtlarında bellerini büken bir yük olmakla kalmaz, önlerine geçip ellerine, ayaklarına dolaşırlar. Bu duruma gelmiş bir kişi, örgüt ya da toplum, kendi kendisiyle ancak devrim yoluyla hesaplaşabilir. Bölünmeler, kopuşmalar kaçınılmaz olur. Sorun bu aşamaya gelmeden önce çözülebildiği takdirde patlamanın, bölünmenin ya da kopuşmanın önüne geçilebilir. Bu aşamaya gelmeden önce sorunu çözmenin tek yöntemi hatalarla zamanında hesaplaşmaktır. Hata yapmayan kişi örgüt ya da toplum olmaz. Ama hatayla hesaplaşan, hatalarının nedenlerini ortaya çıkartıp düzeltebilen kişi örgüt ya da toplumların önü açık gelişmesi güvencelidir. Altı noktada bu süreç 1995 yılı sonlarında başlayıp bugüne kadar gelmektedir. 1997 yılında hataların belirli bir yoğunluk kazandığı bir sırada onları düzeltme olanaklarının varlığı koşullarında bir eleştiri, öz eleştiri ve tartışma süreci kaçınılmazken bu yapılmamıştır. 1997 yılı ortalarından itibaren yapılan eleştiri, öz eleştiri çağrıları, bu çağrılar karşısında başlatılan toplantılar sürdürülemediği ve gerekli inisiyatif gösterilemediği içindir ki sancı 1997 yılı boyunca da 6 noktayı kıvrandırmaya devam etmiştir. Sonuçta yine hatalarla hesaplaşmak gerekmiştir ama zamanında müdahale yapılamadığı için bu ancak kanserleşen dokuyu kesip atmak biçiminde mümkün olabilmiştir. Dönemden çıkartmamız gereken birinci ders budur. Yani demir tavında dövülmelidir. Hataların düzeltilmesi gerektiği genellikle altı nokta geleneğinde edinilmiş bir anlayış ve alışkanlıktır. Hatalarla ne zaman istersek o zaman hesaplaşabileceğimizi zannetmemiz ve onlar birikmeden icabına bakmamamız 1996 ve 1997'nin en önemli zaafı olmuştur. Yanlışı kitleler önünde düzeltme. Her yanlışı düzeltme ve hatadan kurtulma eylemi aynı zamanda son derece köklü bir eğitim etkinliğidir. Kişiler, örgütler ya da toplumlar en çok hatalarıyla hesaplaşma sürecinde öğrenirler. Bu yüzden yapılacak tartışmaların açıkta ve kitleler önünde yapılması bu öğrenme ve eğitim sürecinin kapsamını ve etkinlik derecesini artıracaktır. Altı nokta, kendi içerisinde ilk fikir ayrılığı, ilk çatışma ortaya çıktığında, federasyon başkanının ilk yanlış eğilimleri belirdiğinde bunları küçük bir kadronun içerisinde halletmeye çalışmak yerine, genel üye toplantılarında, altı noktanın sesi köşelerinde tartışsaydı, hem Ömer İnal Durmuş'un konuyu saptırma girişimleri boşa çıkartılabilir, hem de örgüt içi fikir ayrılıkları konusunda tüm üyelerin aydınlanması ve söz konusu tartışmalardan yararlanılması sağlanabilirdi. Belki de Ömer İnal Durmuş kurtarılabilirdi. Oysa bunlar hemen hemen hiç yapılmadı. Söz gelişi, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak altı noktanın tezleri bile tartışılmadı. Sorunu genel üye toplantılarına ve altı noktanın sesi dergisinin köşelerine taşımak isteyen kişi desteklenmedi. Böylece bütün çatışmaların iki kişi arasındaki sürtüşmenin ürünü olduğu yolundaki yanlış dedikodunun yaygınlaşmasına ortam sağlanmış oldu. Altı nokta daha 1984 yılında hazırladığı programda demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından birisini en geniş düşünce, tartışma ve eleştiri özgürlüğü olarak belirlemişti. İkinci olmazsa olmaz koşulu olarak en geniş kitle katılımı saptamasını yapmıştı. Oysa bundan düşünce, tartışma ve eleştiri özgürlüğünün de en geniş kitle katılımıyla kullanılması gerektiği sonucu çıkartılmalıydı. Altı nokta bu sonucu çıkartmakta yeterince uyanık davranmadı. Bu yüzden iç hesaplaşma süreci bu kadar sancılı oldu ve kitlemizin bir bölümü yanlış fikirlerin etkisi altında altı noktanın örgütsel bütünlüğünü ve disiplinini çatlatan girişimlerde bulundu. Ekim 1997, Eylül 1998 arası dönem, 2. Burhanettin Fani dönemi. Dönemin olguları. 18-19 Ekim 1997 tarihindeki genel kurul son derece ateşli tartışmalarla heyecanlı bir atmosfer içerisinde sürüyor. Muhalefet daha önce yönetimde bulunan ekibin elini kolunu bağlamak ve kadrolarını sınırlandırmak için 6 noktanın herhangi bir biriminde çalışmakta olan kör kadroların herhangi bir yönetim kurulunda görev alamayacağına ilişkin bir karar gündeme getiriyor ve karar kabul ediliyor. Genel kurul tam ortasından ikiye bölünmüş olduğu için eski ekibin temsil ettiği eğilim sadece 2 oyla yeniden seçimleri kazanıyor. Burhanettin Fani başkanlığında yeni bir yönetim oluşturuluyor. 1-2 Aralık 1997 günlerinde TODAİ'de görme özürlülerin sosyal güvenlik sorunu ve istihdamı konulu son derece geniş katılımlı ve bilimsel düzeyi yüksek bir sempozyum gerçekleştiriliyor. 3 Aralık günü Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın açılış töreninde Faruk Öztimur'un teşhirine yönelik bir eylem düzenleniyor ve medyada ön sıralarda geniş yer alıyor. Bu eyleme Federasyon Başkanı Altınoktacıların basıncıyla namus belasına katılıyor. 4 Aralık günü 2 Altınokta üyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıp kapamadığı bir çukura düşüyor. Bunlardan birisi komaya giriyor. 5 Aralık günü Körler Federasyonu ve Altınokta Körler Derneği üyeleri çukurun bulunduğu yerde bir protesto eylemi yapıyor. Kızılay'a Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe vermek üzere giderken metroda Melih Gökçe'nin adamlarının saldırısına uğruyorlar. Olay medyada geniş yankı uyandırıyor. 7 Aralık günü yapılan Körler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda federasyon merkezinin Ankara'ya taşınması, delegelik seçiminde kör üyelerin esas alınması ve yönetim kurulu nispi temsil usulünün benimsenmesini içeren kapsamlı bir tüzük değişikliği yapılıyor. Başladığı başkanlık görevini tamamlasın diye Federasyon Başkanı Ömer İnal Durmuş yeniden başkan seçiliyor. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun olaylı genel kurulundan sonra ölüm orucuna oturacağını söyleyen federasyon başkanı, neden ölüm orucuna oturmadığını altı noktanın yeterince destek vermediğine bağlıyor. Körler Federasyonu içerisindeki kriz derinleşiyor. Yönetim kurulunda federasyon hesaplarının denetlenmesi hususunda bir karar alınıyor. Bir komisyon oluşturularak çalışmalara başlanıyor. Hesapların son derece dağınık, düzensiz olduğu, sahte belgelerin düzenlendiği ortaya çıkıyor. Konu Altınokta'nın gündemine taşınıyor ve gerek Körler Federasyonu'nda gerekse Altınokta içerisinde çatışma keskinleşiyor. Sakatlar haftası içerisinde Altınokta ile çeşitli kuruluşların ortaklaşa hazırladıkları Altınokta Görme Özürlüler Masörlük Meslek Lisesi projesini tanıtan bir toplantı, Özürlüler Kentlerde Özgür Yaşamak istiyorlar konulu bir panel ve istismara karşı omuz omuza içerikli bir yürüyüş ve miting gerçekleştiriliyor. Haziran ayı içerisinde Altınokta bünyesindeki mücadele doruğa çıkıyor. 60 dolayında kişinin katıldığı dernek meclisi, yapılacak olan Körler Federasyonu Genel Kurulu'nda Turhan İçli'yi oy birliğiyle federasyon başkan adayı olarak belirliyor ve yürütme kuruluna federasyon ile ilgili bağlayıcı karar alma yetkisi veriyor. Bir süre sonra muhalif delegeler bu kararı ve yetkiyi tartışma gündemine getiriyorlar. Yönetim kararına rağmen Turhan İçli'nin başkanlığını tartışma konusu yapıyorlar. Altınokta'nın federasyon delegelerini toplamaya ve dernek meclisi kararını delmeye çalışıyorlar. Başarılı olamıyorlar. Altınokta yönetim kurulu, kararlara uymayanları onur kuruluna göndereceklerine ilişkin bir ultimatum yayınlıyor. Bu nedenle 5 Temmuz günü yapılan Körler Federasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı çıkartamıyorlar. Fakat Turhan İçli ve ekibini protesto eden geçersiz oylar kullanıyorlar. Ömer İnal Durmuş 25 Nisan tarihinde Altınokta Körler Derneği teşkilat toplantısında alınan ve kamuoyuna ilan edilmesi karar altına alınmayan stratejik kararları, bu kararların alınmasından 2,5 ay sonra Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'ni Altınokta'ya karşı kışkırtmak amacıyla bu derneğin başkanına gönderiyor. Bu kararlara rağmen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmemede ayak duruyor. Bu ve bunun gibi nedenlerle Ömer İnal Durmuş'un Altınokta'ya ihaneti iyice belirginleşiyor. Böylece onur kuruluna sevk ediliyor. Dernek içi çatışmalar ve kriz derinleştiğinden 13 Eylül 1998 tarihinde olağanüstü bir genel kurul yapmak zorunlu hale geliyor. Eski yönetim ekibi bu genel kurulda yeni seçimleri kazanıyor ve Suhal Sağlam başkanlığında bir yönetim kurulu iş başına geliyor. Bu genel kurul Ömer İnal Durmuş dışındaki bölünme eğilimlerini ortadan kaldırıp 1984'ten bu yana derneğe egemen olan eğilim içerisindeki çatlakları onarıyor. Değerlendirme. 18-19 Ekim Genel Kurulu, öteden beri özlemimiz olan iki gün genel kurul yapma arzumuzu gerçekleştirmiş ise de bazı talihsiz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bunlardan birincisi, bugün halen Altınokta'nın önder kadrosu içinde yer alan bazı kişileri tamamıyla yapay ayrılıklarla ve her iki tarafın hatalarından kaynaklanan nedenlerle karşı karşıya getirmiş olmasıdır. Bu kişilerin bazıları bu karşı karşıya gelişin neticesi olarak istemedikleri halde Ömer İnal Durmuş'un desteklediği tarafa savrulmuşlardır. Bereket ki bugün bu yapay ayrılıklar ve nedenler ortadan kalkmış bulunmaktadır. İkincisi ise Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı'nın çeşitli birimlerinde yönetici personel olarak çalışan görmezürlü kişilere, Altı Nokta'nın seçimli iş başına gelen yönetim mevkilerini yasaklayarak, hem Altı Nokta'nın çeşitli birimlerinde ücretli çalışanlara etkin yönetici dernekçilik olanaklarını kapatmış, hem de yetkin kadro sayısını azaltmış olmasıdır. Böylece son derece yapay gerekçelere dayanılarak derneğin gelişme perspektiflerinin yolu tıkanmak istenmiştir. 18-19 Ekim 1997 tarihinden itibaren örgütümüze karşı içeriden muhalefetini yıkıcı boyutlara ulaştıran ögeler bu çabalarını artırdılar. Federasyonda işler bütünüyle tıkandı ve çatışma bir hayli derinleşti. Dernek içerisinde sıkça disiplin tanımaz eylemler taşrayı da kışkırtarak uzunca bir süre devam etti. Haziran ve Temmuz aylarında bu süreç doruğa çıktı. Altı Nokta yönetiminin kararlı tutumu sayesinde derneğimizi provoke etmeye çalışan öğeler etkisiz hale getirildi. Bu sıkıntılı ve sancılı sürece rağmen derneğin dışa dönük etkinlikleri sürdü. Bu nedenle dönem öz savunma ve ilerleme dönemi olarak ikili bir karakter içerisinde ifade edilebilir. 1998 Eylül-2000 Kasım arası Suhal Sağlam'ın başkanlığı dönemi, dönemin olguları 18-19 Ekim 1997 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa gelen Burhanettin Fani, bir önceki bölümde anlatıldığı gibi 1998 yılı boyunca meydana gelen olaylar dolayısıyla yıpranıyor ve olağanüstü bir genel kurul zorunlu hale geliyor. 13 Eylül 1998 tarihinde yapılan bu genel kurulda derneği krize ve kargaşaya sürükleyen muhalefetle geleneksel yönetim grupları son meydan muharebelerinden birini gerçekleştiriyorlar. Geleneksel yönetim grubu Suha Sağlam'ın başkanlığında 5 oy farkla galebe çalıyor. Örgüt küçük bir farkla da olsa oyunu istikrardan yana kullanıyor. Yeni yönetim ilk iş olarak tüm şubeleri tek tek dolaşıyor ve krizin yarattığı tahribatı gidermeye, yaraları sarmaya çalışıyor. 22 Kasım'da yapılacak olan Köyler Federasyonu Genel Kurulu'nda görüşülecek tüzük değişikliklerinin gerekçelerini anlatıyor. Profesyonel çalışma etrafında yaratılan dedikodulu ve demagojinin olumsuz etkilerini silmeye uğraşıyor. Bu çabalarında başarılı da oluyor. Muhalefetin aleyhteki tüm propagandalarına rağmen 22 Kasım'da yapılan Köyler Federasyonu Genel Kurulu büyük bir başarı ve görüş birliği içinde sonuçlanıyor. Şubelerle son derece sıcak ilişkiler kuruluyor. Yıl sonuna doğru 5 aydan fazla sürecek ve derneğin teorik gelişmesine üyelerin etkin olarak katıldıkları salı toplantıları başlıyor. 30-50 arasında dernek üyesinin katıldığı bu toplantılarda 1992-1998 arası dönem genel kurul aralıklarına ve genel başkanlarına göre tek tek ele alınıyor. Bu dönemlerin karakteristik çizgileri, başarıları, hataları saptanıyor. Büyük bir titizlikle dersleri derleniyor. Örgütün çeşitli sorunları tartışılıyor ve çözüm yolları geliştiriliyor. Böylece geleneksel yönetim grubu eski teorik üretkenliğine yeniden kavuşuyor. 1999 yılının 21 Mart'ında Ankara Şubesi'nin olağan genel kurulu yapılıyor. Taraflar bütün güçleriyle bu genel kurula hazırlanıyorlar. Muhalefet son kozunu oynadığının bilincinde olarak kazanabilmek için her türlü yönteme başvuruyor, üyeleri kapı kapı dolaşarak geleneksel yönetim grubu ve şube başkan adayı Yıldırım Alkaya hakkında akla hayale gelemeyen iddialar ortaya atıyor. Yoğun bir yalan ve karalama kampanyası sürdürüyor. Genel kurul taraflar arasında son meydan muharebesi olarak göğüs göğüse yaşanıyor ve Yıldırım Alkaya başkanlığındaki liste 20 oy farkla seçimleri alıyor. Muhalefetin gösterdiği başarı da küçümsenecek gibi değil. 400'e yakın üyenin katıldığı genel kurulda 173 oy almayı başarıyor. Buna rağmen muhalefet içerisinde dernekten ayrılma konusu tartışmaya açılıyor. 13 Eylül 1998 tarihinde yapılan genel kurulun aldığı karar uyarınca 9-10 Mayıs 1999 tarihinde gerçekleşecek olan teorik genel kurula hazırlıklar başlıyor. İstismar, profesyonel çalışma, konfederasyon, federasyon ve altı nokta ilişkileri ve yönetim sanatı konularında rapor hazırlamak üzere komisyonlar oluşturuluyor. Muhalefet önce kabul etmişken daha sonra komisyon çalışmalarına katılmayı reddediyor. Genel kurul hazırlanan raporları 2 gün boyunca tek tek ele alıyor ve tartışıyor. Yönetim sanatı konulu rapor dışındaki raporlar bazı değişikliklerle kabul ediliyor. Bu genel kurul, altı noktanın çeşitli konularda aydınlanması ve teorik derinleşmesi yolunda son derece önemli bir aşamayı temsil ediyor. 1999 yılı Ağustos'unda muhalefetten küçük bir grup birkaç sayfalık sözde bir deklarasyon yayınlayarak altı noktadan istifa ediyor. Böylece derneği ortasından ikiye bölebileceklerini umuyorlar ama yanılıyorlar. Belirli bir süreç içerisinde götürebildikleri üye sayısı 30'u geçmiyor. Altı nokta yönetimi ayrılıkçıların iddialarını yanıtlamak ve iç yüzlerini iyice açığa çıkarmak için 90 dakikalık bir kaset bülten hazırlıyor, tüm örgüte dağıtıyor. Altı nokta yeniden bölge eğitim toplantılarını başlatıyor ve çeşitli şubelerden 30-50 arasında üyenin katıldığı verimli eğitim toplantıları yapılıyor. Altı noktanın çizgisindeki Körler Federasyonu etkinliklerini büyük bir başarıyla sürdürüyor. Altı nokta federasyonun eylemlerini etkin bir biçimde destek veriyor. Altı noktanın 1999 yılı Kasım'ındaki olağan genel kurulu bu koşullarda gerçekleşiyor. Yeni pratik ve teorik kazanımlarla sonuçlanıyor. Profesyonel çalışma yönetmeliği ve bilim ve sanat olarak yönetim raporu tartışılarak büyük bir çoğunlukla kabul ediliyor. Suha Sağlam Başkanlığındaki ekip bazı değişikliklerle yeniden iş başına geliyor. Bu genel kurul, altı noktadaki kargaşa, bölünme ve krizin sona erdiğinin, örgütsel birliğin istikrarının sağlandığını net bir tablosunu sunuyor. 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye yerinden sarsan Marmara depremi yaşanıyor. Bu yüzden tüm bağış kaynakları deprem bölgesine akıyor. Altı noktanın bağış potansiyeli bir hayli düşüyor. O yılın sonlarına doğru hükümetin aldığı anti-enflasyonist önlemler nedeniyle faiz oranlarında hızlı bir düşüş kaydediliyor. Özellikle 2000 yılı başlarında bu eğilim hızlanıyor. Altı noktanın bankadaki parasından elde ettiği gelir artık giderlerini karşılamaya yetmiyor. Ekonomik bir kriz kapıya dayanıyor. 2000 yılı Şubat'ında toplanan dernek ve vakıf ortak toplantısı, kültür merkezindeki birimlerin kazançlarını ikiye katlamak için bazı önlemleri kabul ederken, göz sağlığı merkezi ve özel eğitim merkezi gibi iki projenin hayata geçirilmesini karara bağlıyor. Göz sağlığı merkezi için hazırlıklar başlatılıyor, yatırımlar yapılıyor. Fakat bu arada gerçekleştirilen bir yönetmelikle, derneklerin ve vakıfların özel dal merkezi kurmalarının engellendiği fark edilemeyince sorunu çözmek için bir sürünceme dönemi başlıyor. Bu durum bazı tersliklerle de birleşince gecikme, sıkıntı yaratmaya başlıyor. Terslikler birbirini izliyor ve ekonomik kriz derinleşiyor. Buna karşılık çözüm arayışları da hızlanıyor. Sonunda bir tıp merkezinin devralınması ve emekli sandığıyla sözleşme yapılarak işletilmesi yolunda ayrıntılı fizibilitesi yapılmış bir rapor, dernek ve vakıf ortak toplantısında oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul ediliyor. Fakat bu sefer de tıp merkezi için kredi temin edilemiyor. 2000 yılı aynı zamanda altı noktanın kuruluşunun 50. yıl dönümüdür. Dernek 50. kuruluş yıl dönümünü büyük etkinliklerle kutlamaya ve kamuoyuna mal etmeye karar veriyor. Çeşitli dergi ve gazetelerde ücretsiz ilanlar yayınlanıyor. 50. yıl dönümü için Türk Telekom ücretsiz posta pulları bastırıyor. Ahmet San'la yabancı bir kör sanatçının getirilmesi ve büyük bir organizasyon yapılması hususunda anlaşmaya varılıyor. Jose Feliciano ile irtibat sağlanıyor. Organizasyon için 15 Mayıs günü belirleniyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel organizasyon himayesini üstleniyor. Fakat dernek yönetimi riskin büyüklüğünü gerekçe göstererek organizasyondan vazgeçiyor. Değerlendirme. 13 Eylül 1998 tarihinde yapılan genel kurulda Suha Sağlam ve ekibinin iş başına gelmesiyle eskiden farklı yeni bir dönemin başladığı yukarıda sıraladığımız nesnel olgularla saptanabilir. Bir önceki dönemde egemen olan kargaşa ve provokasyonlar sona erdirilmiş, merkeziyle, şubeleriyle örgütün almış olduğu yaralar sarılmaya başlanmış, iç barış ve istikrar sağlanarak adım adım ilerlemenin koşulları yaratılmıştır. Bu dönem devraldığı kötü miras nedeniyle dernek yaşamında atılım diyebileceğimiz başarılara imza koymamıştır ama örgüt için o gün yaşamsal olanı gerçekleştirmiş, kriz ve kargaşayı örgüte telafisi olanaksız tahribat yaşatmadan aşmayı başarmıştır. Bu nedenle ana karakteri örgütsel birlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu sayede örgütümüz yeniden adım adım da olsa ilerleme olanağına kavuşmuştur. Daha sonraki atılımların altyapısını oluşturmuştur. Mevcut ekonomik krizin doğru bir kriz yönetimiyle aşılması ve derneğin kalıcı gelir kaynaklarına kavuşturulması halinde büyük bir atılımın başlayabileceği bugünden kestirilebilir. Dönemin dersleri. Dönemden çıkarılması gereken üç önemli dersin ve perspektifin bulunduğu kanısındayız. Bunlar, birincisi, ister örgütsel, ister teorik, ister ekonomik hangi anlamda olursa olsun, krizlerin mutlak değil geçici olduğu, doğru bir program, kesin bir irade ve kararlı bir yönetimle ömürlerinin bir hayli kısaltılabileceği gerçeğidir. Son 4 yıl içerisinde bu dersi doğrulayan birbirine karşıt iki olgu bulunmaktadır. 1997 ve 1998 yılının büyük bir bölümü örgüt içi krizin derinleştiği ve doruk noktasına ulaştığı bir zaman kesitidir. Bu süre bir örgütün ömrü için uzun sayılabilir. Krizin bu denli uzun sürmesinin en önemli nedeni programlı bir biçimde tam bir kararlılık ve cesaretle yönetilememiş olmasıdır. Burhanettin Fani Başkanlığındaki ekip böyle bir program kararlılık ve cesaretten yoksundu. Evet, zaman zaman bazı provokasyonlara karşı otoriter tavır takınmış ve provokatörlerin direncini kırmayı başarmıştır. Ama bu sürekli olamamış, sık sık yalpalamalara rastlanmıştır. Yönetim kurulu krizi aşmak için bir program oluşturmadığı gibi şubelerle sıcak ilişkiler kurmaktan ve muhalefetin etkisini kıracak planlı çabalardan adeta kaçınmıştır. Böylece krizin gelgitleri içerisinde bocalayıp durmuştur.